Ayrı Bir Meyki, Kuşkulu Delil, Michael Connelly, sayfa 280. Savunmanın teorisine göre Jessup 13 yaşındaki Sarah tarafından teşhis edildikten sonra onu mahkum etmek için o saç tellerini Kloster ve partneri Steiner oraya yerleştirmişlerdi. Burada da kalmayıp Sarah'ın Jessup'ı haksız yere teşhis edişinin kasıtlı olduğunu ve Melissa Landy'nin ya kazayla ya da üvey babasının elleriyle öldürüldüğü gerçeğini saklamak için bir taktik olduğunu iddia edeceklerdi. Bunu yapmak kolay olmayacaktı. Jüri üyeleri arasından hiç değilse bir kişinin bu hikayeyi yutması gerekiyordu. Yani birbirinden bağımsız fakat uyum içinde olan iki ayrı komplo vardı. Ama şehirde bunu kabul ettirecek iki avukat varsa biri de Royce'tu. Hazırlıklı olmalıydı. ''Siz o koltuk çatlağındaki saç tellerini bulduktan sonra ne oldu hatırlıyor musunuz?'' diye sordu Royce.
Bunu Art'a gösterdim çünkü delilleri o topluyordu. Ben orada sadece gözlem yapmak ve tecrübe kazanmak için bulunuyordum.
Dedektif Kloster ve Steiner de bunu görmeleri için oraya çağrıldılar mı?
Evet, sanırım çağrılmışlardı.
O anda ne yaptıklarını hatırlıyor musunuz?
Saç delilleriyle ilgili herhangi bir şey yaptıklarını hatırlamıyorum. Onların vakası olduğu için deliller onlara gösterilmişti, o kadar.
Siz halinizden memnun muydunuz?
Ne demek istiyorsunuz?
Görevdeki ilk gününüzdü, ilk vakanızdı. O saç delillerini siz bulduğunuz için memnun muydunuz, gururlandınız mı?
Soruşturmaya katkım olduğu için memnundum, evet.
Denetçiniz ve iki baş soruşturmacıdan önce o çatlaktaki saçları neden sizin gibi bir çaylağın fark ettiğini hiç merak ettiniz mi?
Gordon bir kez daha duraksadıktan sonra hayır dedi.
Royce başka sorusu olmadığını söyledi. Çok başarılı bir çapraz sorgulama yapmış, daha sonra savunmanın iddiasını besleyecek birçok tohum ekmişti.
Yeniden doğrudan sorgulamamda elimden geleni yaptım. Gordon'dan Melissa Landy'nin cesedinin bulunduğu yere Kloster ve Steiner'dan önce gelen 6 üniformalı polis ve 2 dedektifin adlarını söylemesini istedim. O halde teorik olarak eğer dedektif Kloster ve Steiner başka bir yere yerleştirmek için maktulden saç almak istedilerse bunu 8 başka polisin gözleri önünde yapmak veya onların onayını almak zorundaydılar değil mi?
Evet, herhalde öyle olması gerekirdi.
Tanığa teşekkür edip yerime oturdum. Royce yeniden çapraz sorgulama için kürsüye gitti.
Yine teorik olarak eğer Kloster ve Steiner maktulün saçlarını 3. suç mahallinde yerleştirmek istedilerse ve başka kaynaklar da varsa saçı ille de maktulün başından almak zorunda değillerdi, doğru mu?
Başka kaynaklar varsa mecbur değillerdi herhalde.
Örneğin maktulün evindeki bir saç fırçasından alabilirlerdi değil mi?
Sanırım alabilirlerdi.
Maktulün evine girmişlerdi değil mi?
Evet, jurnalde imzaları olan mahallelerden birisi orasıydı.
Başka sorum yok.
Royce beni kıstırmıştı. Bu konuyu daha fazla irdelememeye karar verdim. Ben tanıktan ne alırsam alayım, Royce tekrar üstüme gelecekti. Gordon'a gidebileceği söylendikten sonra yargıç yemek molası verdi. Boşa yemekten sonra tanık kürsüsüne gelip Kloster'ın ifadesini kayıtlardan okuyacağını söyledim. Birlikte yemek yiyip savunmanın teorisi hakkında konuşmayı önerdim ama yapacak başka işleri olduğunu söyledi. Maggie de Sarah and Gleason'la birlikte yemek yemeği için otele gidince ben yalnız kaldım. Ya da öyle sanıyordum. Duruşma odası çıkışına doğru yürürken önüme güzel bir kadın çıkıverdi. Yüzünde bir gülümsemeyle yanıma yaklaştı.
''Bay Haller, adım Rachel Waring, FBI'danım.''
Önce çıkaramadım ama sonra jetonum düştü.
''Evet, profil çıkarma uzmanısınız. Jason Jessup'ın bir seri katil olduğu teorinizle soruşturmacımın dikkatini saptırmıştınız.
Umarım dikkatini saptırmaktan çok ona yardımcı olmuşumdur.
Bunu göreceğiz. Sizin için ne yapabilirim, Ajan Walling?''
''Birlikte yemek yemeyi teklif edecektim ama beni dikkat saptırıcı olarak gördüğünüze göre herhalde...''
''Bakın Ajan Walling, şansınız varmış, serbestim, birlikte yiyelim.''
Kapıyı işaret ettim, dışarıya çıktık.
30. kısım, 6 Nisan Salı, saat 13.15. Bu defa celseye geç kalan yargıç oldu. İddia makamı ve savunma belirtilen saatte yerlerini almışlardı. Ama Brightman ortalarda yoktu. Zabıt katibesi de bu gecikmenin yargıcın kişisel bir sorunundan mı yoksa duruşmayla ilgili bir nedenden mi olduğunu bilmiyordu. Boş yerinden kalkıp Haller'ın yanına geldi ve omzuna dokundu.
''Harry, başlamak üzereyiz, hazır mısın?''
''Hazırım ama konuşmamız lazım.''
''Ne oldu?''
Boş sırtını savunma masasına dönüp olabildiğince alçak bir sesle konuştu.
''Yemek sırasında ÖSB ekibini görmeye gittim. Bana gösterdikleri bazı şeyleri bilmen gerek.''
Fazlasıyla üstü kapalı konuşuyordu. Fakat Komiser Wright'ın gösterdiği bir gece önceki gözlem sırasında çekilen fotoğraflar rahatsız ediciydi. Jessup bir şeyler yapmak üzereydi ve bu her neyse çok yakında ortaya çıkacaktı. Harry cevap veremeden salondaki mırıltılar kesildi ve yargıç kürsüdeki yerini aldı.
''Duruşmadan sonra'' diye fısıldadı Haller.
Sonra yüzünü salonun ön tarafına döndü, boş da arka taraftaki yerine gitti. Yargıç görevliden jüri üyelerini yerlerine oturtmasını istedikten sonra her şey hazırdı.
''Özür dilemek istiyorum'' dedi Brightman. ''Bu gecikme benim yüzümden oldu. Kişisel bir sorunum çıktı ve halletmem tahmin ettiğimden uzun sürdü. Bay Haller, lütfen sıradaki tanığınızı çağırın.''
Haller ayağa kalkıp Doral Closter'ı çağırdı. Boş yerinden kalkıp tanık kürsüsüne giderken yargıç bir kez daha jüri üyelerine iddia makamı tanığının buraya gelemediğini ve onun yeminli ifadesinin Boş ve Haller tarafından okunacağını açıkladı. Bu her ne kadar duruşma öncesi durumunda savunmanın itirazına rağmen kabul edilmişse de Royce bir kez daha ayağa kalkıp itiraz etti.
''Bay Royce, bu konuyu daha önce tartışmıştık'' dedi yargıç.
''Mahkemeden bu kararı tekrar gözden geçirmesini rica ediyorum. Çünkü bu tarz ifade verilmesi Bay Jessup'ın anayasal hakkı olan suçlayıcılarıyla yüz yüze gelmesi imkanını elinden alıyor.'' Dedektif Closter'a savunmanın davaya yeni bakışına dayanarak sormak istediğim sorular sorulmamıştı.
''Bir kez daha söylüyorum Bay Royce, bu konu daha önce ele alınmıştı ve jüri önünde tekrar gündeme gelmesini istemiyorum.''
''Fakat Sayın Yargıç, savunmamı gerektiği gibi yapmama engel olunuyor.''
''Bay Royce, jüri önünde boy gösterme çabalarınıza izin vermekte çok cömert davrandım ama artık sabrım taşıyor, oturabilirsiniz.''
Royce yargıcı öfkeyle baktı. Boş onun ne yaptığını biliyordu. Jüriyi etkileme numarasıydı. Kendisini ve Jessup'ı mazlum göstermek istemişti. Jüri üyelerine Jessup'ın karşısında sadece iddia makamı değil, yargıcın da olduğunu göstermeye çalışıyordu. Cesaret edebildiği kadar uzun süre öfkeyle baktıktan sonra tekrar konuştu.
''Sayın yargıç, müvekkilimin özgürlüğü tehdit altındayken oturamam. Bu son derece kötü.''
Brightman sinirlenerek eliyle kürsüye vurdu. Tabanca sesi gibi bir gürültü çıktı.
''Bunu jüri önünde tartışmayacağız Bay Royce. Jüri üyeleri lütfen toplantı odasına geçsinler.''
Duruşma salonuna hakim olan gerginliği hisseden jüri üyeleri gözleri büyümüş halde salondan çıktılar. Onlar çıkana kadar Royce yargıca ateş saçan gözlerle bakmayı sürdürdü. Boş, bunun da numara olduğunu biliyordu. Olay tam Royce'un istediği gibi cereyan etmiş, jüri ona zulmedildiğini ve davasını istediği gibi savunmaktan engellendiğini görmüştü. Üyelerin salondan çıkarılmaları önemli değildi. Hepsi de yargıcın az sonra Royce'u tokatlayacağını biliyordu. Jüri odasının kapısı kapatıldıktan sonra yargıç Royce'a döndü. Üyelerin çıkışı sırasında geçen 30 saniye yargıcın sakinleşmesine yetmişti.
''Bay Royce, duruşmanın sonunda bugünkü davranışlarınızın ele alınacağı ve cezalandırılacağı bir mahkemeye saygısızlık oturumu yapılacak.'' O zamana kadar eğer size oturmanızı söylediğimde bu emre uymazsanız salon görevlisi tarafından sizi zorla yerinize oturturum. Ve bu sırada jürinin burada olup olmaması da umurumda değil, anlıyor musunuz?
Evet Sayın Yargıç, o anda duygularımı kontrol edemediğim için de özür dilerim.
Pekala Bay Royce, şimdi yerinize oturun ve jüri üyelerini çağıralım.
Uzunca bir an göz göze bakıştıktan sonra Royce yavaşça yerine gidip oturdu. Yargıç salon görevlisine jüri üyelerini getirmesini söyledi. Üyeler salona dönerlerken boş yüzlerine baktı. Hepsinin gözü Royce'daydı. Avukatın yaptığı numara işe yaramıştı. Üyelerin gözünde sempati vardı. Eğer yargıcı sinirlendirirlerse kendilerinin de aynı şekilde azarlanacaklarını hissediyorlardı. Kapalı kapılar ardında neler olduğunu bilemezlerdi. Fakat Royce tıpkı müdürün odasına gönderilmiş, sonra da olanları anlatmak için teneffüsü bekleyen bir okul çocuğu gibiydi. Yargıç duruşmaya devam etmeden önce jüri üyelerine hitap etti. Böyle duruşmalarda bazen duyguların kontrolden çıkabildiğini jüri üyelerinin bilmesini isterim. Bay Royce'la meseleyi tartıştık ve sorun halledildi. Bunu aklınızdan çıkarmanız gerekiyor. O halde daha önce alınmış olan yeminli ifadenin okunmasına geçebiliriz. Bay Holler.
Peki Sayın Yargıç.
Holler elinde Doral Closter'ın ifadesinin bilgisayar çıktısıyla kürsüye gitti.
Dedektif Bosch, hala yemin altındasınız. Dedektif Closter'ın 8 Ekim 1986 tarihinde vermiş olduğu yeminli ifadenin metni yanınızda mı?
Evet.
Bosch metni kürsüye koyup ceket cebinden okuma gözlüğünü çıkardı.
Pekala, bu defa da size Dedektif Closter'a Başsavcı Yardımcısı Gary Lynch tarafından yöneltilen soruları okuyacağım. Siz de tanığın vermiş olduğu cevapları okuyacaksınız.
Closter'ın kimliği hakkında gerekli bilgileri isteyen sorulardan sonra ifade hemen Melissa Landy'nin katledilmesiyle ilgili soruşturmaya geçti.
Dedektif, siz Wilshire Şubesi'ndeki dedektif ekibinde görevlisiniz değil mi?
Evet, cinayet ve ağır suçlar masasındayım.
Ve bu vaka önce cinayet niteliğiyle başlamadı.
Öyle başlamadı. Partnerim ve ben evlerimizden çağrıldığımız zaman devriye ekipleri Landy'lerin evine gönderilmiş, bir yabancı tarafından kaçırılma olarak görünen vakayla ilgili ön soruşturma başlamıştı. Bu vaka ağır suçlar kapsamına girdiği için bizler çağrılmıştık.
Landy'lerin evine gittiğiniz zaman ne oldu?
İlk olarak oradaki bireyleri ayırdık, anneyi, babayı ve abla olan Sarah'ı ve onlarla ayrı ayrı görüşme yaptık. Sonra aileyi bir araya getirip bir ortak görüşme yaptık. Çoğu zaman bu yöntem işe yarar, bu kez de öyle oldu. Ortak görüşme sırasında soruşturmamızın yönünü bulduk.
Bunu bize biraz anlatır mısınız? Bu yönü nasıl buldunuz?
Bireysel görüşme sırasında Sarah kardeşiyle saklambaç oynadıklarını, kendisinin evin köşesindeki çalılık arkasında saklanmış olduğunu söyledi. Bu çalılıklar sokağı görmesini engelliyormuş. Bir çöp kamyonunun sesini duymuş, sonra çöpçünün bahçeye girip kız kardeşini yakaladığını görmüş. Bu olaylar bir pazar günü geçiyor, dolayısıyla o gün çöp toplama yapılmadığını biliyorduk. Ama Sarah'a hikayesini ebeveynlerinin önünde tekrarlamasını istediğim zaman babası hemen pazar günleri çekme kamyonlarının o semtte devriye gezdiklerini, sürücülerinin de tıpkı belediyenin temizlik işçileri gibi tulum giydiklerini söyledi. Bu da bizim ilk ipucumuz oldu.
Bu ipucunu nasıl değerlendirdiniz?
Wilshire bölgesinde belediyeden lisanslı olarak çalışan çekici kamyon şirketlerinin listesini edindik. Bu ana kadar daha çok sayıda dedektif çağırmıştım ve listeyi bölüştük. O gün faaliyette bulunan sadece 3 şirket vardı. Her birini ikişer dedektif ele aldı. Partnerim ve ben La Brea Bulvarı'nda Artwork adındaki şirket tarafından işletilen bir kamyon parkına gittik.
Oraya vardığınız zaman ne oldu?
O gün için artık kapamak üzere olduklarını gördük. Çünkü asıl çalışma alanları kiliseler civarındaki park yasağı olan yerlerdi. Oraya vardığımızda 3 sürücü vardı ve bu adamlar parktan ayrılmak üzereydiler. Üçü de gönüllü olarak kendilerini tanıtıp sorularımıza cevap verdiler. Partnerim onlara ilk soruları sorarken ben de otomobile gidip merkezi aradım ve bu adamların sabıkaları var mı diye araştırmalarını istedim.
Kimdi bu adamlar Dedektif Closter?
William Clinton, Jason Jessup ve Derek Wilburn.
Peki bu sabıka soruşturmasından ne sonuç çıktı?
Sadece Wilburn'ın bir kere tutuklanmış olduğu, bir tecavüz teşebbüsü vardı fakat hüküm giymemişti. O vakada hatırladığım kadarıyla 4 yıl öncesine aitti.
Bu onu Melissa Landy'nin kaçırılmasında zanlı yaptı mı?
Evet, Sarah'dan aldığımız tarife genel olarak uyuyordu. Büyük bir kamyon kullanıyordu ve üstünde tulum vardı. Ve bir cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı. Bana göre bunlar onu zanlı yapmaya yeterdi.
Sonra ne yaptınız?
Hala grupla görüşme yapmakta olan partnerimin yanına döndüm. Zamanın çok önemli olduğunun farkındaydım. Bu küçük kız hala kayıptı, hala bilinmedik bir yerdeydi ve bu gibi vakalarda şahsın kayıp olduğu süre uzadıkça olayın iyi bir sonla bitme ihtimali azalır.
Bu nedenle bazı kararlar verdiniz değil mi?
Evet, kız kardeşini kaçıran kişi olarak teşhis edebilir mi diye Sarah Landy'nin Derek Wilburn'u görmesi gerektiğine karar verdim.
Böylece Sarah'ın görmesi için bir teşhis sırası kurdunuz mu?
Hayır.
Hayır mı?
Hayır, yeterince zaman olmadığını düşünüyordum. Çabuk davranmamız gerekliydi. O kızı bulmak için çalışmalıydık. Bu nedenle üç adama görüşmeyi ayrı bir yerde yapabilir miyiz diye sordum. Üçü de kabul etti.
Hiç duraksamadılar mı?
Hayır, hemen kabul ettiler. Bu arada diğer dedektifler Wilshire bölgesindeki diğer çekici firmalarını ziyaret ettiklerinde ne oldu? Görüştükleri kişiler arasında zanlı olabilecek nitelikte kimseyi bulamadılar.
Yani sabıka kaydı olan kimse yok muydu?
Sabıka kayıtları yoktu. Görüşme sırasında da kuşku çekecek bir şey söylemediler.
Bu nedenle siz de dikkatinizi Derek Wilburn üzerinde topladınız, öyle mi?
Evet.
O halde Wilburn ve diğer iki adam görüşmeye başka yerde devam etmeye razı olduktan sonra ne yaptınız?
Birkaç devriye aracı çağırdık. Jessup ve Clinton'ı bir ağacın arka koltuğuna, Wilburn'u da başka bir aracın arka koltuğuna oturttuk. Sonra Aardvark kamyon parkını kapatıp kilitledik ve kendi aracımıza bindik.
Önce Landy'lerin evine mi gittiniz?
Bilhassa öyle yaptık. Devriye polislerine Landy'lerin Windsor'daki evine giderken yolu uzatmalarını söyledik. Böylece oraya önce biz varmış olacaktık. Eve geldiğimizde Sarah'ı üst kattaki yatak odasına çıkardım. Bu oda ön cephedeydi ve ön bahçeydi, sokak görülebiliyordu. Panjuru indirdim ve kamyon sürücülerine görünmeden bakabileceği kadar bir aralık bıraktım.
Sonra ne oldu?
Partnerim dışarıda kalmıştı. Devriye araçları geldiği zaman ona üç adamı dışarıya çıkarmasını ve birlikte kaldırımda durmalarını sağlamasını söyledim. Sonra da Sarah'a onlardan birini tanıdı mı diye sordum.
Tanıdı mı?
İlk başta tanımadı. Ama içlerinden biri Jessup başına bir beyzbol kepi geçirmiş siperdiğiyle yüzünü gizliyordu.
Bosch bu aşamada ifadenin iki sayfasını atladı. O sayfalar çıkarılmıştı. İçinde Jessup'ın tavırları ve keple yüzünü saklama çabası hakkında sorular vardı. Bu sorulara Jessup'ın o zamanki avukatı tarafından itiraz edilmiş, yargıç tarafından kabul edilmiş, başka sözcüklerle bir kez daha sorulmuş, bir kez daha itiraz edilmişti. Duruşma öncesi oturumunda Brightman, Royce'u haklı bularak jürinin bu soruları duymasını bile sakıncalı bulmuştu. Royce'un kazandığı puanlardan biriydi bu. Holler metnin geri kalanından okumaya devam etti. ''Pekala dedektif, lütfen jüriye daha sonra ne olduğunu anlatır mısınız?''
Sarah benden şapkalı adamın şapkasını çıkartmamı istedi. Telsizle partnerimi aradım ve Jessup'ın şapkasını çıkartmasını bildirdim. Hemen o anda Sarah adamın o olduğunu söyledi.
''Kız kardeşini kaçıran adam mı?''
''Evet.''
''Bir dakika duralım, zanlınızın Derek Wilburn olduğunu söylemiştiniz.''
Evet, daha önce cinsel suç sabıkası olduğu için onun en muhtemel zanlı olduğunu düşünmüştüm.
Sarah yaptığı teşhisten emin miydi?
Ona birkaç kez emin misin diye sordum. Şüphesi yoktu.
Sonra ne yaptınız?
Sarah'ı odasında bırakıp aşağıya indim. Dışarıya çıkınca Jessup'ı tutuklayıp kelepçeledim ve devriye otomobilinin arkasına oturttum. Diğer polislere sorgulanmaları için Wilburn ve Clinton'ı başka bir araçla Wilshire şubesine götürmelerini söyledim.
Bu aşamada Jason Jessup'ı sorguladınız mı?
Evet, zaman hala çok önemliydi. Resmi bir sorgulama için onu Wilshire şubesine götürecek zamanım olmadığını düşünüyordum. Bunun yerine onunla aynı araca bindim. Ona haklarını okudum ve benimle konuşur mu diye sordum. Evet dedi.
Bunu kaydettiniz mi?
Hayır, doğrusunu isterseniz unuttum. Her şey çok çabuk gelişiyordu ve aklımdaki tek şey o küçük kızı bulmaktı. Cebimde bir teyp vardı ama bu görüşmeyi kaydetmeyi unuttum.
Pekala, yine de Jessup'ı sorguladınız değil mi?
Ona sorular sordum ama pek azına cevap verdi. Kaçırmayla ilgisi olmadığını iddia etti. O sabah kamyonuyla o semtte devriye gezdiğini, Landy'lerin evi önünden geçmiş olabileceğini ama özellikle Windsor Bulvarı'ndan geçip geçmediğini hatırlamadığını söyledi. Ona Hollywood tabelasını gördün mü diye sordum. Çünkü Windsor Bulvarı'ndan bakınca tepenin üstündeki bu tabela görülür. Bana Hollywood tabelasını gördüğünü hatırladığını söyledi.
Bu konuşma ne kadar sürdü?
Çok sürmedi, belki 5 dakika kadar. Kesmek zorunda kaldık.
Neden?
Partnerim otomobilin camını tıklattı. Yüz ifadesinden önemli bir şey söyleyeceğini anladım. Dışarıya çıktığım zaman olanları anlattı. Kızı bulmuşlardı. Wilshire'daki bir çöplükte küçük bir kızın cesedi bulunmuştu.
Bu da her şeyi değiştirdi mi?
Evet, her şeyi. Jessup'ı şehir merkezindeki cezaevine gönderip cesedin bulunduğu yere gittim.
Oraya vardığınızda ne buldunuz?
12-13 yaşlarındaki bir kızın cesedi çöp bidonuna atılmıştı. O anda kesin teşhis olmadı ama kız Melissa Landy'ye benziyordu. Fotoğrafını çektim. Kızın Melissa Landy olduğuna emindim.
Ve soruşturmanızın odak noktasını buraya mı çevirdiniz?
Kesinlikle. Suç mahalli teknisyenleri ve adli tıp uzmanları cesetle ilgilenirlerken partnerimle ben de çevredeki insanlarla görüştük. Çok geçmeden bitişikteki otoparkın bir çekici şirket tarafından geçici olarak otomobillerin getirildiği yer olarak kullanıldığını öğrendik. Bu şirketin de Aardvark olduğu belirlendi.
Bu sizin için ne anlama geliyordu?
Benim için anlamı artık bu kızın katledilmesiyle Aardvark arasında ikinci bir bağ olduğuydu. Tek görgü tanığı Sarah Landy, kızı kaçıran kişinin Aardvark sürücülerinden biri olduğunu teşhis etmişti. Ve şimdi de maktulü Aardvark sürücüleri tarafından kullanılan bir otoparkın bitişiğindeki çöplükte bulmuştuk. Gördüğüm kadarıyla bulmacanın parçaları ortaya çıkmaya başlamıştı.
Bir sonraki adımınız ne oldu?
O aşamada partnerimle ayrıldık. O suç mahallinde kalırken ben arama izinlerini çıkarmak için Wilshire şubesine gittim.
Ne için arama izinleri?
Bir tanesi Aardvark'ın bütün tesisi için, bir tanesi Jessup'ın o gün kullanmış olduğu kamyonu, iki tane de Jessup'ın evinin ve özel otomobilinin aranması için.
Peki bu arama izinlerini aldınız mı?
Evet, yargıç Richard Pittman, Wilshire Şehir Kulübü'nde golf oynuyordu. İzin belgelerini ona götürdüm ve imzalattım. Sonra da Aardvark'tan başlayarak aramaları yürüttük.
Bu arama sırasında siz de orada mıydınız?
Evet, partnerim ve ben bu işin başındaydık.
Peki bu süreç sırasında vaka için önemli gördüğünüz belli bir delil bulunduğunun farkına vardınız mı?
Evet, adli tıp ekibi şefi Art Donovan, Jason Jessup'ın o gün kullandığı kamyonda kahverengi, bir karıştan uzun 3 adet saç teli bulduklarını söyledi.
Donovan size bu saç örneklerinin kamyonun neresinde bulunduğunu da belirtti mi?
Evet, kamyonun bank koltuğunun alt ve üst kısımları arasındaki bir çatlakta bulduklarını söyledi.
Boş okumayı bıraktı, Kloster'ın ifadesi devam ediyordu. Fakat Haller'ın yeterli gördüğü kadarı okunmuş ve kayıtlara geçmişti. Bu nedenle okumanın burada kesilmesini istemişti.
22. ayrımın sonu. Sayfa 295.